Ayrım 21. Aptallar erken ölür. Mario Puzo. Sayfa 197. Kalli her sabah 10 sularında Gronwelt'in çalıştığı daireye kahvaltıya çıkardı. Yalnız patronun yanına çıkmadan bir önceki 24 saatin kazanç kayıp rakamlarını gösteren küçük kağıt parçasını veznelerden alır, incelemesi için Gronwelt'e verirdi. Hesap gayet basit çıkarılırdı. Zar kısmı, oynanan 400 bin dolar, kalan 60 bin dolar. 21, oynanan 200 bin dolar, kalan 40 bin dolar. Bakara, bilgi yok. Rulet, oynanan 100 bin dolar, kalan 40 bin dolar. Diğer, tarih çarkı, piyango yukarıya dahildir. Şans makineleri haftada bir hesaplanır ve bu rakamlar kumarhane müdürü tarafından Gronwelt'e özel bir rapor halinde sunulurdu. Bu makineler haftada 100 bin dolar kadar bir kar getirirlerdi genellikle. Kumarhanenin en tatlı karı da buradandı. Bu makinelerde kumarhanenin kaybetme olasılığı yoktu. Çünkü içerisine atılan paranın ancak belli bir yüzdesini verecek şekilde ayarlanmışlardı. Şans makinelerinin kazanç rakamları düştüğünde mutlak bir dolap dönüyor demekti. Zar 21 ve özellikle Bakara gibi öteki oyunlarda geçerli değildi bu varsayım. Bu tür oyunlarda kumarhane oynanan paranın %16'sının vezneye kalacağını hesaplardı. Fakat kumarhanenin de şanssız günleri olabilirdi. Özellikle Bakara'da yüksek oynayan bir kumarbazın şansının tuttuğu zamanlar oluyordu. Paranın geliri çok dalgalanma gösterirdi. Öyle geceler olmuştu ki Bakara masasının kaybı kumarhanenin tüm öteki faaliyetinden gelen kârı silip götürmüştü. Fakat Bakara masasının muazzam paralar getirdiği haftalar da oluyordu. Kali Gronwelt'in Bakara masasından bir şeyler tırtıkladığından emindi ama nasıl yaptığını anlayamamıştı. Bir gece Bakara masası Güney Amerikalı birkaç büyük kumarbazı iyice yolduktan sonra ertesi gün düzenlenen kazanç kayıp hesabında kazanç hanesinin düşük gösterildiğini fark etmişti. Kumarhanelerin en korktuğu şey oyunculardan birinin uzun süre şansının açık gitmesiydi. Las Vegas tarihinde öyle zamanlar olmuştu ki masalardaki kayıplar yüzünden kumarhane ancak günü kurtarabilmişti. Bazen 21 oyuncuları bile bir yolunu bulup 3-4 gün üst üste sağıyorlardı kumarhaneyi. Rulette ayda bir gün bile kayıpla çıkıldığı çok seyrek görülürdü. Tarih çarkı ve piyango ise doğrudan doğruya müşterileri sağmak için çalışan oyunlardı. Ancak bütün bunlar bir kumarhane işletmesinin mekanik yönleriydi. Gerekli eğitimden geçen herkesin zamanla kitabından da öğrenebileceği şeylerdi. Kali Gronwelt'in yanında çok daha fazlasını öğrendi. Gronwelt şansa inanmadığını herkesin kafasına sokmuştu. Tek tanrısı yüzde hesabıydı ve bu inancını kanıtlıyordu da. Piyangoda en büyük ikramiye olan 25 bin dolar çıktığı zaman piyango işiyle uğraşan personelin tümünü kovuyordu Gronwelt. Zanadu Oteli'nin işletmeye açılışından 2 yıl sonra şansı ters dönmüştü. 3 hafta boyu kumarhanenin kazançlı çıktığı tek bir gün olmadı ve 1 milyon dolara yakın kaybetti. Bunun üzerine Gronwelt Steubenville'li olan kumarhane müdürü dışında herkesin işine son verdi. İstediği sonucu elde etti de yeni personelle birlikte kâr etmeye başladılar. Kumarhanenin günde ortalama 50 bin dolar kazanması gerekliydi otelin en azından masrafını karşılaması için ve Kalli'nin bildiği kadarıyla şimdiye dek otelin zarar ettiği bir yıl olmamıştı Gronwelt'in kardan tırtıklamasına karşın. Kali Gronwelt hesabına kart dağıtır ve el altından tırtıklamalarına yardımcı olurken başka birinin kolaylıkla yapabileceği bir hatayı hiç yapmadı. Kendi hesabına tırtıklamaya kalkışmak. Yoksa çok kolay bir iş gibi gözüküyordu. Fakat Kalli böyle bir hareketin sonu demek olacağını biliyordu. Ayrıca daha büyük amaçları vardı Kalli'nin. Gronwelt'te bir yalnızlık, bir arkadaş ihtiyacı sezinlemişti ve bu eksikliğini gideriyordu. Karşılığını da görüyordu. Gronwelt ayda 1-2 kere Kalli'yi beraberinde Los Angeles'a antika alışverişine götürürdü. Eski altın saatler, altın yaldız çerçeveli eski Los Angeles ve Las Vegas fotoğrafları alırlardı. Eski kahve değirmenlerine, kim bilir ne zamandan kalmış oyuncak otomobillere, 1800'lerde yapılmış lokomotif ya da kilise şeklinde çocuk kumbaralarına bakarlar, altından bir para çerçevesi bulduklarında Grunwald içine kumarhanenin 100 dolarlık bir siyah fişini ya da çok seyrek bulunan bir eski para yerleştirirdi. Bütün bunlar otelin özel müşterileri içindi. En büyük kumarbazlar içinde eski Çin'de yapılmış minicik süslü bebekler, Victoria döneminden antika ziynet eşyalarıyla dolu mücevher kutuları alırdı. Ya da zamanla ipeğimsi bir grilik almış olan dantelli atkılar, kuzeyli kavimlerden kalmış bira kupaları toplarlardı. Bu şeylerin her biri en azından 100 dolara gelir ama 200 doları geçtiği de olmazdı. Bu alışveriş gezilerine Grunwald birkaç bin dolar harcardı. Los Angeles'ta akşam yemeklerini yiyip Beverly Hills Oteli'nde geceyi geçirirler, sabahleyin ilk uçakla Vegas'a dönerlerdi. Kali antikaları Zanadu'da hediyelik ambalaj yaptırır, Grunwald'e teslim ederdi. Patron da hemen her gece bir tanesini cebine atar, kumarhanede Teksaslı petrolcülerden ya da New Yorklu büyük konfeksiyonculardan birine armağan ederdi. Bu büyük müşterilerin bir yılda vezneye bıraktıkları 50 ile 100 bin dolar arasındaydı. Kali Grunwald'in böyle zamanlarda gösterdiği incelik ve sevimliliğe hayran olurdu. Örneğin vereceği armağanın ambalajını açıp içinden altın saati çıkarır. "Geçenlerde Los Angeles'a gitmiştim. Şunu görünce aklıma siz geldiniz," derdi müşteriye. "Kişiliğinize uygun bir armağan sanırım. Bir gözden geçirtip temizlettirdim. Mükemmel işliyor şimdi," diye devam eder. Sonra da alçak gönüllü bir tavırla, 1870'den kalma olduğunu söylediler ama kim bilir, o antikacıların ne biçim düzenbaz olduklarını bilirsiniz," derdi. Böylece karşısındaki kumarbaz da gerçekten değer verdiği ve düşündüğü izlenimini yaratırdı. Saatin büyük değeri olduğunu ve mükemmel çalışır hale getirmek için de büyük zahmetlere girdiğini ima ederdi. Bütün bunlarda bir gerçek payı yok değildi. Saat gerçekten mükemmel işlerdi. Armağanı verdiği kumarbazı da gerçekten düşünürdü. Fakat her şeyden önemlisi bu yoldan yarattığı dostluk duygusuydu. Kendi seçtiği bu armağanlardan birini sunarken gösterdiği yakınlık daha bir hoşuna giderdi müşterilerin. Grunwald kalemini cömertçe kullanırdı. Tabii büyük oyuncuların oda yiyecek ve içecek masrafları otelce karşılanırdı. Fakat Grunwald bu ayrıcalığı 5 dolarlık fişlerle oynayan çok zengin müşterilere de tanırdı zaman zaman. Bu tür oyuncuları zamanla büyük kumarbazlar haline getirmekte ustaydı Grunwald. Grunwald'in Kali'ye verdiği bir başka derste genç kızları kandırıp yatağa atma adeti yüzünden oldu. Sinirlenmişti Grunwald. Sert bir konferans çekmişti Kali'ye. "O zavallılara bir gece sahibi olmak için yaptığın numaralardan ne geçiyor eline? Hırsız mısın sen, yan kesici mi? Çantalarına el atıp bozuk paralarını yürütür müsün? Arabalarını çalar mısın? Evlerine misafir gidip gümüş takımlarını kaldırır mısın? Peki vücutlarını çalmakla ne geçiyor eline? Özellikle güzel olanların tek sermayesi o. Üstelik şu yüzlüğü gösterdin mi alacağın vereceğin bir şey kalmaz hiçbiriyle. Serbestsin. Öyle ilişki kurmak yok evlilikmiş, karından boşanmakmış gibi saçmalıklar olmaz. Kimse senden 1000 dolar borç istemeye ya da sadakat göstermeni istemeye kalkışmaz. Ve şunu da bil ki 5 tane yüzlüğe istediğin kız düğün gecesinde bile emrine amadedir." Kali'ye eğlenceli gelmişti Grunwald'in bu patlayışı. Belli ki Grunwald kadınlara çektiği numaraları duymuştu. Fakat kadınları kendisi kadar iyi tanımadığı da belliydi. Grunwald onların mazoşist eğilimini, palavraya inanmaya istekli hatta muhtaç olduklarını anlamıyordu. Ama tartışmaya girmedi Kali. "Yalnızca söylediğiniz kadar kolay değil," dedi. "Bazılarını 1000 tane yüzlük verseniz de elde edemezsiniz." Grunwald gülmeye başlayıp doğrulayınca şaşırdı. Kendi hayatından eğlenceli bir hikaye de anlattı Grunwald. Zanadu Oteli'nin ilk zamanlarında birkaç milyonluk bir serveti olan Teksaslı bir kadın gelmiş ve Grunwald de ona kendisine 50 dolara mal olan antika bir Japon yelpazesi armağan etmişti. 40'ında fakat güzel bir kadın olan Teksaslı milyoner aşık olmuştu ona. Grunwald'in ödü kopmuştu. Kadından 10 yıl yaşlı olmasına karşın genç ve güzel kızlardan hoşlanırdı. Ne var ki otelin çıkarlarını düşünerek bir gece odasına çıkmış ve yatmıştı kadınla. Otelden ayrılırken de ya alışkanlıktan ya da aptalca bir sapıklıktan, belki de Vegaslılara özgü zalimce bir eğlence anlayışıyla kadına bir yüzlük uzatmıştı. Kendisine bununla bir armağan almasını söylemişti. Hala bilmiyordu bunu neden yaptığını. Muazzam bir petrol servetinin varisi olan kadın yüzlüğe bir bakıp el çantasına atmış ve gayet nazik teşekkür etmişti. Arada sırada otele gelip kumar oynamaya da devam etmişti ama artık aşık değildi Grönwald'e. 3 yıl sonra oteli genişletmek isteyen Grönwald gerekli parayı sağlamak için yatırımcılar aramaya başlamıştı. Kumarbazlar sıçtıkları yerde bile oynarlar derdi. Boş gezinmezler. Şöyle bir gösteri, bir varyet olsun, birkaç tane de iyi restoran. İlk 48 saat otelde tutmayı başarabildin mi cepleri boşalmış demektir. Kumarbazları otele bağlamak için oda sayısını arttırmak gerekliydi. Grönwald bu amaçla petrol milyoneri dul kadına yanaşmıştı. Kadın hemen kabul etmişti teklifini ve bir çek yazmıştı. Tatlı mı tatlı bir gülümsemeyle uzatmıştı çeki. $100'lıktı çek. Kıssadan hisse dedi Grönwald. Zeki bir zengin karıya sakın ha zavallı aptal bir kız muamelesi yapayım deme. Grönwald Los Angeles'a indiğinde bazen eski kitaplar da toplardı. Fakat bunun için daha çok Chicago'ya gider, nadide kitapların satıldığı açık arttırmalara katılırdı. Kilitli camekanlı bir kütüphanede değerli bir koleksiyonu vardı. Cali yeni bürosuna taşındığında masanın üstünde Grönwald'den bir armağan bulmuştu. 1847 tarihli kumar hakkında bir kitabın ilk baskısı. Kitabı ilgiyle okuyan Cali bir süre masasının üstüne tuttuktan sonra ne yapacağını bilmediğinden yine Grönwald'e iade etmişti. Armağanınız çok değerli ama bana göre değil demişti. Başıyla olur işareti yapan Grönwald bir şey söylememişti. Cali onu hayal kırıklığına uğrattığını hissetmişti. Ama garip bir şekilde aralarındaki ilişkiyi sağlamlaştırmıştı bu olay. Birkaç gün sonra kitabı Grönwald'in kilitli kütüphanesinde görünce yanlış bir şey yapmadığını anlamıştı. Grönwald'in böyle bir yakınlık göstermesine de sevinmişti. Sonraları Grönwald'in başka bir yanını daha tanımıştı ki geçmişine bakılırsa zaten beklenirdi bu. Şimdi taktığı maskenin ardından gözükmese de. Cali kumarhanede kullanılan fişlerin günde 3 kez sayılması sırasında hazır bulunmayı bir alışkanlık haline getirmişti. Çeşitli kısımların komiserleri tüm masalardaki fişleri ve bakaradaki nakit parayı sayarken Cali de yanlarında bulunurdu. Veznedar biraz sinirliymiş gibi gelirdi Cali'ye ama bunu kendi kuşkuculuğuna yorardı. Çünkü nakit para, markörler ve kasadaki fişler toplandığında yekün tamam çıkar der zaman. Hem veznedar Grönwald'in ilk günlerinden tanıdığı güvendiği bir arkadaşıydı. Yine de günün birinde Cali'nin aklına esti, kasadan fişlerin dizildiği rafların çıkarılmasını istedi. Sonraları bunun nereden aklına geldiğini kendi de bir türlü anlayamadı. Ama bir kez metal raflar dışarı alınıp teker teker incelenince siyah yüzlük fişlerin dizildiği 2 rafın üzerindeki fişlerin sahte olduğu görüldü. Rafların üzerinde siyah fişlere benzeyen içi boş siyah silindirler dizilmişti. Kasanın karanlığında hiçbir zaman kullanılmayacakları bir yerde duran rafların üzerindeki bu boş silindirler günlük rutin sayımlarda toplama katılmışlardı. Kumarhane veznedarı sanki hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranmıştı. Ama Cali de o da biliyorlardı ki böyle bir sahtekarlık veznedarın bilgisi dışında olanaksızdı. Cali telefondan Grönwald'i çağırdı. Patron derhal aşağı inip rafları inceledi. 2 rafın üzerinde olması gereken miktar $100,000 buluyordu. Grönwald parmağını veznedara uzattı. Korkunç bir andı bu. Grönwald'in güneş yanığı, dinç yüzü soluktu ama sesi dengeliydi. ''Siktir ol git şu vezneden'' dedi. Cali'ye dönüp ''Elindeki bütün anahtarları sana zimmetlesin'' dedi. Sonra 3 vardiyanın da kısım komiserlerini derhal büroma çağırın. Nerede olurlarsa olsunlar, anladınız mı? Tatilde falan olanlar da derhal uçağa atlayıp gelsinler ve gelir gelmez de beni arasınlar dedi, çekti gitti. Cali ile kumarhane müdürü anahtarların devir teslimi için gerekli kağıt işlerini tamamlarken Cali'nin daha önce hiç görmediği 2 adam girdi vezneye. Kumarhane müdürü onları tanıyor olmalıydı. Görür görmez beti benzi attı, elleri tir tir titremeye başladı. Adamlar onu başlarıyla selamladılar ve o da başıyla selamı iade etti. Adamlardan biri, işin bitince patron seni büroda görmek istiyor dedi veznelere. Kali telefona sarılıp Gromwelt'i aradı. Buraya sizin gönderdiğinizi söyleyen iki herif geldi patron dedi. Gromwelt'in sesi buz gibiydi. Evet öyle dedi. Yalnızca bir sorayım demiştim dedi Kali. Gromwelt'in sesi yumuşadı. İyi etmişsin dedi ve de işini iyi yaptın. Kısa bir sessizlik oldu. İşin gerisi senin üstüne vazife değil Kalli. Boş ver anladın mı? Sesi şimdi neredeyse şefkatli çıkıyordu. Hatta yorgun bir hüzün ifadesi taşıyormuş gibiydi. Veznedar daha birkaç gün Las Vegas'ta görüldü. Sonra ortadan kayboldu. Kalli bir ay sonra karısının polise onun kaybolduğunu bildirdiğini öğrendi. Veznedar'ın şimdi çölde bir yerde gömülü olduğuna dair yapılan şakalara karşın buna inanmak istemedi önceleri. Gromwelt'e bu konuda herhangi bir şey söylemeye cesareti yoktu. Zaten Gromwelt de bir daha konuyu hiç açmadı. Hatta başardığı işten dolayı teşekkür etmek için bile. Bir bakıma daha iyiydi bu. Kalli başardığı işten dolayı Veznedar'ın çölün bir yerinde gömülü olduğunu düşünmek istemiyordu. Gromwelt son birkaç ay içinde kendini daha az kasvetli bir şekilde de göstermişti. Yine Vegaslılara özgü bir el çabukluğu ve zekayla. Son zamanlarda Vegas'ın kumarhane sahipleri yabancı kumarbazları çekmek için büyük bir kampanya açmışlardı. İngilizler 19. yüzyılın en çok kaybeden kumarbazları olarak tarihe geçmiş olmalarına karşın daha ilk elde gözden çıkarılmışlardı. Britanya İmparatorluğu'nun sonu büyük kumarbazlarının da sonunu getirmişti. Kumarbaz lordların kasalarına para akıtan milyonlarca Hintli, Avustralyalı, Kanadalı ve Pasifik sakini yoktu artık. İngiltere artık yoksul bir ülke olmuştu. En zenginler vergilerden yakayı sıyırıp mülklerini ellerinde tutmak için çabalıyorlardı. Kumar oynamaya gücü olan birkaçı da Fransa'daki, Almanya'daki ve nihayet kendi Londralarındaki aristokratik kulüpleri yeğliyorlardı. Fransızlar da gözden çıkarılmıştı. Onlar hem seyahat etmiyorlar hem de Vegas'ın ruletindeki çift sıfırı kaldıramıyorlardı. Almanlar ve İtalyanların peşinde koşturuyorlardı Vegaslı otel patronları. Savaş sonrası ekonomisi muazzam gelişme gösteren Almanya'nın milyonerleri seyahat etmeye, kumara ve Vegas kadınlarına bayılıyorlardı. Vegas'ın çılgın yaşam tarzında Töton ruhuna çekici gelen Oktoberfest'i ve belki de Götterdammerung'u anımsatan bir şeyler vardı. Almanlar aynı zamanda iyi huylu kumarbazlardı ve çoğunda da ustaydılar. İtalyan milyonerleri büyük nimetti Vegas için. Sarhoş kafayla deli gibi kumar oynuyorlardı. Kumarhanelerin üstlerine saldıkları kızlar onları 6-7 gün kentte tutmayı başarıyordu. Hiçbiri gelir vergisi ödemediğinden paralarının sonu gelmez gibiydi. Roma'nın devlet hazinesine gitmesi gereken paralar Vegas'ın klimalı kumarhanelerinin veznesine akıyordu böylece. Vegas kızları da eli açık İtalyan milyonerlerine bayılıyorlardı tabii. Orada geçirdikleri 6-7 gün içinde kumar masasında sergiledikleri coşkuyla tutuluyorlardı kızlara. Meksikalı ve Güney Amerikalı kumarbazlar ise daha da büyük nimetti. Güney Amerika'da neler olup bittiğini kimsenin bildiği yoktu. Fakat Pampa milyonerlerini, dipnot, Güney Amerika'nın güneydoğusundaki otlaklar, Las Vegas'a getirmek için özel uçaklar gönderiliyordu. Milyonlarca sığırın postunu bakara masalarında bırakan bu eğlence meraklısı beylere her şey bedavaydı. Karılarıyla, metresleriyle, kumarbazlığı öğrenmeye istekli oğullarıyla geliyorlardı. Bu müşteriler de Las Vegas kızları arasında çok tutulan türdendi. İtalyanlara kıyasla daha az içten, bazı haberlere göre sevişirken daha az kibardılar. Ama muhakkak ki daha büyük bir iştahları vardı. Günün birinde Kali Gronwelt'in bürosundayken kumarhane müdürü özel bir sorunla çıka geldi. Büyük oyunculardan olan Güney Amerikalı bir kumarbaz dairesine 8 kız istemişti. Kızlar adamın boyu olan 1.65'ten daha kısa olmayacak, sarışınlar ve kızıl saçlar arasından seçilecekti. Kumrallara yer yoktu. Gromwelt soğukkanlılığını koruyordu. ''Ne zaman istiyor bu mucizenin olmasını?'' diye sordu. ''Saat 5 civarında'' dedi müdür. ''Sonra hepsini yemeğe çıkarmak ve geceleyin alıkoymak istiyor.'' Bromwell gülümsemedi bile. ''Kaça patlayacak bu?'' 3000 kadar dedi kumarhane müdürü. Kızlar heriften bakara ve rulet için para koparacaklarını biliyorlar. Peki bizden olsun dedi Bromwell. Ama kızlara söyle. Mümkün olduğu kadar bizim otelde tutsunlar. Mangırını başka yerlerde kaybetmesini istemem. Kumarhane müdürü gitmek üzere kalktığında Bromwell sordu. 8 kadını ne yapacak bu herif be? Kumarhane müdürü omuzlarını silkti. Ben de aynı şeyi sordum ona. Oğlunu beraberinde getirdiğini söyledi. İlk kez gülümsedi Bromwell. İşte babalık gururu diye buna derim dedi. Kumarhane müdürü odadan çıktıktan sonra başını sallayıp Kalli'ye döndü. Unutma bunu. Bu adamlar sıçtıkları yerde de, düzüştükleri yerde de kumar oynarlar. Babası öldüğü zaman bu oğlan bize gelmeye devam edecek. 3000'e hayatında unutamayacağı bir gece geçirteceğiz ona burada. Sonra Zanadu'ya 1 milyon dolar bırakacak en azından. Ülkesinde bir devrim falan olmazsa tabii. Fakat asıl büyük nimet her kumarhane patronunun tavlamaya can attığı Japonlardı. İnsanın tüylerini diken diken eden bir tarzda kumar oynuyorlardı bunlar. Vegas'a her zaman gruplar halinde gelirlerdi.
21. ayrımın sonu. Sayfa 205.